ayrıldığım zaman Bay Grafit sakindi. Ama ben pencerenin önünden geçerken o hala arkası kapıya dönük olarak ayakta duruyordu. Irmak boyunda yürüyüş yaptıktan sonra eve döndüğüm zaman köy sessizdi. Maden ocağından başka hiçbir yerde ışık yoktu. Bu gezintinin içimdeki sıkıntıyı dağıtacağını düşünmüştüm. Ama bir işe yaramadı. Döndüğümde kendimi eskisinden de kötü hissettim. Yokuşu çıkarken içime bir acının çökmüş olduğunu fark ettim. Çalıştığım süre içinde bazı değişiklikler olmuştu köyde. Hatta ırmak bile değişmişti. Köyün yolları da öyle. Irmak boyundan kiliseye kadar uzanan patika yeni yapılan evlerle dolmuştu. Bir hizada sıralanmış olan lokomotif hangarlarının duvarları bütün kıyıları kaplamıştı. Lokomotiflerin kazanlarından boşalan kirli sular ırmağa akıyor, bunların ardı arası kesilmeyen gürültüleri bir hastalık gibi çevreye yayılıyordu. Yeni caddeler bizim eski caddelerden daha dardı. Evlerin sokak kapıları doğrudan doğruya caddeye açılıyordu. Bu evlerin önünde ne bahçe, ne çiçek, ne de girip çıkan bir insanın içini açacak bir parçacık yeşillik vardı. Arka tarafları da aynı şekildeydi. Bir tek çimenler aslanmazdı. Bütün caddeler iki sıralı, duvar duvara bitişik, aralarında bir parmak bile boşluk bulunmayan evlerle doluydu. Bunların hepsi de birbirlerinin aynıydı. Bir tek tulumun konuşu bile farklı değildi. Dağın tepesine kadar uzanan varageleler yeni oluşturdukları, getirdikleri dört curuf yığınını yükseltmeye başlamışlardı. Curuflar yeşil çimenlerin üstüne döküldükçe yığınlar büyüyor ve bu yığınların etekleri aşağıdaki ağaçların arasına kadar sokuluyordu. Bundan kısa bir zaman öncesine kadar tepesine tırmanmakta olduğum koca bir kayın ağacı, şimdi simsiyah dumanları tüten bir curuf yığınının arasında mezarından elini uzatan bir ruh gibi kalmıştı. Eve döndüğüm zaman mutfakta ışık vardı. Bunu görünce yüreğim ferahladı. Bron koltuğa oturmuş dikiş dikiyor, ocaktaki çaydanlık fokurdamaktan yerinde duramıyordu. Kedi ileri doğru uzattığı ön ayağının üstünde çenesini dayamış yerde yatıyor, tek göze bana bakıyordu. Buruna öpücükler yağdıran soğan çorbasının nefis kokusu mutfağa yayılıyordu. Bronwell'in yüzüne bakmadan, ''Hala yatmadın mı?'' dedim. Neşeli bir sesle, ''Konuşacaktık ya'' dedi. Onun için bekledim. Bay Grafit'i gördün mü? Evet dedim. Sadece kimsenin konuşmasına engel olunamayacağını ve düşünmekten alıkonulamayacağını söyledi. Bu konuda düşünecekmiş. Bron, Angarat'ta ilk trenle Londra'ya gidiyor dedi. Kızdı mı diye sordum. Bron, hayır dedi. Her şeyi biliyormuş. Demek biliyormuş dedim. Bron, ömrünü burada geçiren bir insanın kulağından böyle şeyler kaçar mı dedi. Ama Bay Grafit her gün oraya gidiyor. Bunca zamandan beri Angarat niçin ona bir şey söylememiş diye sordum. Bron tabakları masanın üstüne bırakarak Bay Grafit'in bir şey bilmediğini mi sanıyorsun dedi. Yüreğimde bir sıkıntı hissederek öyleyse niçin onlara haber verdik, niçin boşu boşuna üzüldük dedim. Bron önüme bir kase çorba koyarak zaman varken fırsattan yararlanmalı dedi. Onlar hiç kimseye kötülük etmediler. Angarat, Easton Evans'ın karısı öbürü de bir vaiz dedim. Bunu hiç doğru bulmuyorum Bron. Niçin? Dedi. Bay Grafit'in Angarat'la görüşmesini için doğru bulmuyorsun? Şey dedim ve çorba kasesinden tüten buhar yüzümü ıslattığı için sevindim. Çünkü mendilimi çıkarıp yüzümü kurulayıncaya kadar ona vereceğim cevabı düşünmek fırsatını bulmuş oldum. Bron elindeki bıçakla ekmeği ikiye bölerken sert bir sesle evet dedi. Ben söyleyeyim mi? Çünkü senin kafan da pazardaki güzellerin kafalarından farksız. Bayan Nikolas'ınki gibi. İyi bir kardeşsin doğrusu. Ben de seninle oturup konuşuyorum. Bayan Nikolas'ı boğmak istiyordun. Kendini boğsan daha iyi edersin. Ne kadar tuhafsın Bron dedim. Sadece onların davranışlarını doğru bulmadığımı söyledim. Öfkeyle, Bay Grafit vaiz diye onu başka erkeklerden ayırt etmek mi gerekir dedi. O da bir insan değil mi? O da aynı haklara sahip değil mi? Sinirimden evi paramparça etmeye hazırdım. Ama başka bir adamın karısıyla diyorum diye bağırdım. Bron kızgın sobaya bile buz tutturacak bir sesle başka bir adamın karısıyla ne olmuş dedi. Bay Grafit onunla konuştuysa, Angarat'ta onun arkadaşlığından yararlandıysa bunun kime zararı dokunur? Hiç kimseye dedim. Gülümsemeden başka her şeye benzeyen bir gülümsemeyle o halde dedi. Cehennemin dibine dedim. Bana ne? Bron'un gülüşünü duymalıydınız. Katıla katıla gülüyor, ekmeği kesmeye çalışıyor ama bıçağı elinde tutamayacak kadar kendinden geçiyordu. Gözlerindeki yaşları silerek, ''Hay Allah!'' dedi. ''Ne budala çocuksun sen?'' Gülümsemeye çalıştım ama bir kez kırılmıştım. Bunu yenmek kolay olmadı. ''Niçin budala oluyormuşum?'' dedim. ''Çünkü sen de Bay Graffit'in yaptığını yapıyor, üstelik geceleri de burada kalıyorsun.'' dedi. ''Senin hakkında dedikodu yapmaları hoşuna gider miydi?'' Güneş ışığı gözlerimi kör etmiş gibi kala kaldım. ''Hiç kimse benim ya da senin için bir şey diyemez.'' dedim. ''Kimin ne söyleyeceğini duymak isterdim.'' Brown hiç duraksamadan ''Eli kulağındadır, yakında duyarsın.'' dedi. ''Öyleyse ben de giderim Brown.'' dedim. ''Hayır gitmeyeceksin.'' dedi. ''Bırak oturağa benzeyen ağızlarını istedikleri gibi açsınlar. Lağım çukurundan farksız kafalarını neyle yorarlarsa yorsunlar. Yeter ki sen onlardan biri olma. Önce kendini gör, sonra başkaları için konuş. Bugün akşam üzeri bana ne biçim baktığından söz etmiştim. Başkalarıyla ilgili sorular soracağına biraz da bunun üzerinde kafanıyor. İyice tekmelendikten sonra ağrılarıyla baş başa kalan bir köpek gibi olduğum yerde sinip kaldım. Yatağıma giderken üstümde onun bakışlarının ağırlığını ve odanın içinde gülümseyen yüzünün sıcaklığını hissettim. Ama başımı çevirip ona bakmadım. Onun gülümsemesine gülümsemeyle karşılık vermek de gelmedi içimden. 34. Bölüm. Angarat, Londra'ya giderken Seridven'i de götürdü. Seridven çocuklarıyla birlikte bir süre onun yanında kalacaktı. Çok geçmeden annem de bir aylığına Londra'ya gitti. Ama bu yolculuğu gözümde o kadar büyüttü ki görenler onun Güney Kutbu'na yakın bir yere gittiğini sanırdı. Evin hanımı gidince ev ne kadar sessiz kalıyor. İçeri girdiğiniz zaman alışık olduğunuz koku size huzur verir. Yanaklarınızı okşayan hava hep o bildiğiniz havadır. Ocağın ateşi kulaklarınızın tanıdığı sesleri çıkarır. Dolaptaki porselen tabaklar her gün güldükleri gibi gülerler size. Zaman yollarında yürüyen saatin ökçe seslerinde hiçbir değişiklik yoktur. Ama bir sıcaklık, sabahleyin kapının tokmağını kapıyı açar açmaz başlayan bir hareket eksiktir evin içinde. Bunların yokluğu bir takım seslerin kaybolmasına yol açar. O zaman çay kutusu takırdamaz, bu kutunun kapağı açılırken gıcırdamaz, kaşıklar fincanların içinde şıngırdamaz, ocaktaki odunlar birbirlerini dürterek yanmaz, kaynar su çayı haşlamaz. Babam, annenizin yokluğunu nasıl hissettiğimi Tanrı'dan başkası bilemez, dedi. Doğrusu evin tadı tuzu kaçtı. 39 yıldan beri onun yanından hiç ayırmamıştım. Hay Allah, sevgili Betim olmayınca kendimi pek yalnız hissediyorum. Babamın sık sık lambanın altında anlatacak bir şeyler bulmak için başını kaşıyarak anneme mektup yazdığını görüyordum. Ona bütün olup bitenleri anlatıyor, çaydanlığın kopan kulpundan tutun da Garrett'ın benim marangoz iskerpelamla kapıyı çentip zedelediğine kadar her şeyi bildiriyordu. Tabii bu arada Taliesin'i unutmuyor, onun hakkında sayfalar doldurmaktan da geri kalmıyordu. Kendi dünyasına gömülen ve orada kraliçesine vereceği elmasları sessizce arayıp bulmaya çalışan bir erkeği seyretmek insanın tuhafına gidiyor. Babamın kendi dünyasını nasıl gördüğünü çoğu kez merak ettiğim gibi, anneme mektup yazarken onun dünyasına kısa bir süre için girmek istediğini de duymuşumdur. Yer doldursun diye iri iri harflerle yazılmış olan annemin mektupları ise bir sayfayı geçmiyordu. Hiç aksamadan gelen bu mektupları annem postaya yetiştirmek için aceleyle yazıyor, sevgili Elizabeth Morgan'ın diye imzalıyordu. Babam ondan gelen bu mektupları bize okurken ağlardı hep. İşime döndüğüm zaman demirciden bir güzel azar işittim. Bunun üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra da tekrar yer altında çalışmaya gönderildim. Ama çırak değil de usta işçi olarak. Üstelik yanıma bir de çırak verildi. Bu çırak 12 yaşında iyi bir çocuktu. Henüz pek küçük olduğu için bu işler ona biraz ağır geliyor, onun yerine benim daha fazla çalışmam gerekiyordu. Bir cumartesi sabahı ben ocağın en alt galerisinde maden damarından çıkan mucurları bir kenara istif ederken o da bir kömür vagonunu yüklüyordu. O sırada aşağıdaki ana galeride birinin bağırdığını işittim. Çocuğun vagonların altında ezildiğini sandım ve galerinin içindeki kömür yığınlarının üstünden iki büklüm kayarak vagonların yüklendiği yere indim. Çocuk kendinden daha büyük bir oğlanla dövüşüyor, kendini korumaya çalışıyordu. Aslında dayak yiyordu ama fırsat buldukça da doğruluyor, dövüştüğü oğlana okkalı yumruklar indiriyordu. ''Bana bak'' dedim. ''Çalışmaya mı yoksa kavga etmeye mi geldin buraya?'' Ellerini iki yana sarkıtarak ''Özür dilerim Huf'' dedi. O sırada öteki oğlan sağı ile onun kulağına sert bir yumruk indirdi ve çocuğu yere sardı. İşte. Kafasının yan tarafına indirdiğim güzel bir tokat oğlanı kömür yığını üstüne yuvarladı. ''Belli ki'' dedim, ''terbiye denen şey sizin ailenin semtine bile uğramamış.'' Bizi seyreden işçilerden biri, Vay, dedi. Sizin ailede ne zamandan beri terbiye kurallarına uyuluyor? Aileme ağzını almamanı rica ederim, dedim. Even John, öyleyse sen de konuşurken ailelerden söz etme, dedi. Aslında sizinki için söylenecek o kadar çok şey var ki. Sen önce kendi abana bak. Düşüp kalkmadığı papaz kalmadı bölgede. Üstelik de evli bir kadın. Sağ yumruğumla herifin iki kaburga kemiğini, sol yumruğumla da burnunu kırdım. Ancak çene kemiğinin yumruğumun altında çatırdadığını işitince suratını daha fazla dağıtmaktan vazgeçtim. Sonra işimin başına döndüm. Asansörle maden ocağının üst başına çıktığım zaman müdür yardımcısı bana eliyle işaret etti. Seni polis istiyor, dedi. İyi, dedim. Nerede? Büroda, dedi. Onunla birlikte büroya gittim. Kapının arkasında duran komiser yanıma sokularak elini omzuma değdirdi. Hugh Morgan siz misiniz, dedi. Evet, dedim. Saldırmak ve adam dövmekle suçlanıyorsunuz, dedi. Beni tutuklamadan önce yıkanmama izin verir misiniz, diye sordum. Tutuklanacak değilsiniz, dedi. Önce mahkemeye çağrılacaksınız. Gidebilir miyim, diye sordum. Polis, sizi uyarıyorum, evinizden dışarı çıkmayacaksınız. Müdür yardımcısı, işine son verildi Morgan, dedi. Siz Morganlar burada yıllardan beri başınıza bela aldınız. Eve gittim, yıkandım ve yemeğe oturdum. Brown tabağı önüme koyduktan sonra yüzüme baktı. Gözümün ucuyla bakarken onun sadece mavi entarisini ve önlüğünü görebiliyordum. Sanki bir el onun konuşmasına engel olmak için ağzını kapatmış gibi boğuk bir sesle ''Ellerine ne oldu?'' dedi. ''Eğer bekar olsaydı o herifi öldürürdüm.'' dedim. Angarat'tan söz etti. Brown, ''Ne diyorsun Huff?'' dedi ve yanıma oturdu. ''Peki sonra ne oldu?'' ''Polis beni mahkemeye verdi.'' dedim. İşten de çıkarıldım. İkimiz de sustuk. Brown elini omzuma koydu. ''Yemeğini ye.'' dedi. Kısa bir süre sonra evin arka bahçesinde topuklarını yere sürtmeden acele ve kararlı adımlarla yürüyen bir işi yapmakla görevli vakti kıt bir insanın ayak sesleri duyuldu. Brown, ''Bay Griffith'' dedi ve el çabukluğu ile iskemleleri yerine çekti, masanın örtüsünü düzeltti, ateşi eşeledi. Kapının ağzında iri cüssesi ve siyah elbisesiyle beliren Bay Griffith, ''Huv'' dedi. ''Başın yine belaya girmiş.'' Bay Griffith'in yüzü bembeyaz, göz akları da kıpkırmızı olduğu için korkumdan ayağa kalkarak ''Evet efendim'' dedim. ''Benim ve ablanın yüzünden mi?'' dedi. Hiçbir şey söylemedim. Öfkeyle sarsılarak ''Utanıyorum'' dedi. ''Utanıyorum. İşler mahkemede daha çok karışacak.'' ''Mahkemede bir şey olmayacağını sanıyorum'' dedim. Bay Griffith ''Bay Elias öldürmeye çalışacak'' dedi. Şaşırarak ''Bay Elias mı?'' dedim. Bay Abisai Elias, oğlunun aracılığı ile onlara baskı yapmış ve onların sana dava açmalarını sağlamış, dedi. Yoksa mahkemeye verilmeyecektin. Even John'un babası Elias'ın oğlunun tezgahtarı. Hele mahkeme günü bir gelsin, dedim. Bay Griffith, ben gidiyorum, dedi ve yavaşça oturdu. Vadiden gidiyorum. Kimse bana bir şey söylemeye cesaret edemiyor ama onların neler düşündüklerini gözlerinden anlıyorum. Hepsinden değilse de bazılarının. Direnip burada kalmanın bir anlamı yok. Çoktan gitmiş olmalıydım. Yenilgiye uğramış bir insanın bitkinliği çökmüştü Bay Griffith'in üstüne. Saçları alnına düşmüş, gözleri yerdeki hasıra takılmış, omuzlarının genişliği elbisesinin siyah kıvrımları arasında kaybolmuştu. Elinde tuttuğu şapkasını parmaklarının arasında evirip çeviriyordu. Brown da önlüğünü gözlerine götürmüş, ayakta duruyordu. Benim ise bir buz kalıbından farkım yoktu. ''Çok üzgünüm efendim.'' dedim. ''Babanla görüşeceğim.'' dedi. Ben ocakta yanan ateşin sarı alevlerinden başka bir şey düşünmeden onlara bakar, Brown da yanı başımda derin bir üzüntü içinde gözyaşı dökerken Bay Griffith çekip gitti. ''Babam, söyle bakalım Huff.'' dedi. ''Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Marangozluk yapacağım.'' dedim. Babam pek düşünceliydi. Sakin bir sesle ''Bize ne oluyor böyle?'' dedi. ''Bir türlü başımız beladan kurtulmuyor.'' Önce Ivor, sonra Ianto, Davy, Angarat ve sen. Zavallı annenin ne diyeceğini sana söylemesem daha iyi olur. Şimdi de Bay Griffith. Onu gitmekten vazgeçirmeyi denedin mi babacığım? Dedim. Babam piposuyla dağı gösterdi. Git de şu dağı yerinden oynat bakalım, dedi. Patagonya'ya gidiyor. Bugünlerde oraya gittiğini duyarsan şaşma. Onun için kafanı bir an önce kullanmaya bak. Annemin Londra'dan dönüşü benim odun satın almak için dağın öbür yanına gittiğim bir güne rastladı. Evden içeriye girdiğimde annem başında beresi olduğu halde Bron'un salıncaklı sandalyesinde oturuyor, siyah ipekli entarisi kirlenmesin diye dizlerinin üstüne bir havlu yaymış, kucağına aldığı taliyesinin sütünü içiriyordu. Kendisini öptüğüm zaman bana, dedi, yine bir şeyler olmuş, doğru mu? Evet anneciğim, dedim. Çarşamba ne zaman diye sorar gibi, mahkeme ne zaman, dedi. Öbür gün, dedim. Yüzüme bakarak, korkuyor musun, diye sordu. Hayır, dedim. Aferin, dedi. Londra'dan sonra bir şapka getirdim. Teşekkür ederim anneciğim, dedim. Angarat nasıl? Cape Town'a gidiyor, dedi ve çenesinin titrediğini belli etmemek için taliyesini havaya kaldırıp öptü. 35. Bölüm. En yeni gri elbisemle Londra'dan gelen şapkamı giydim ve mahkemeye gitmek üzere arabacı Thomas'ın arabasına kuruldum. Bir yanımda babam, bir yanımda Bay Griffith oturuyordu. Yokuştan aşağıya inişimizi ve caddeden geçişimizi seyreden köylüler bize ne gülümsediler ne de el sağladılar. Yamaçtan köye kadar uzanan bütün yol boyu curuf yığınlarıyla kaplıydı. Bu yığınlar gömülü oldukları maden ocağından doğrulup yeryüzüne çıkan hayvanların sırtlarını andırıyordu. Yaşam dolu ağaçlar bunların altında gömülüp kalmış, bazı yığınların üstünde kara çalılar yetişmeye, rüzgarın rahat bıraktığı yerlerde de çimenler yeşermeye başlamıştı. Babama, vadinin curuf dökülmedik özgür bir yeri kalacak mı acaba, dedim. Babam, benim gençlik günlerimde böyle bir şeye izin verilmezdi, dedi. Bunlar hep tembelliğin, kötü işçiliğin, bayağılığın sonuçlarıdır oğlum. Asıl ben şimdi senin özgürlüğünü elde etmeni daha fazla düşünüyorum. Curuf yığınları yerinde duruyor. Onları yok etmek için elimizden bir şey gelmez. Bay Griffith, sana iyi bir dava vekili tuttuk Huf, dedi. Bu yüzden kurtuluş şansın artıyor. Kaygılı değilim, dedim. Ne tuhaf, gerçekten de değildim. Az öncesine kadar bu garip hissi, orada bir pencere açılmış gibi karnımda duyuyor, yalnız mahkemeyi, polisi, yargıcı ve hepsinden kötüsü hapishane ve demir parmaklıkları düşünüyordum. Evden ayrılırken Bron bana şapkamı vermiş, sonra da beni öpmek ve uğurlamak için kapıda durmuştu. Bana güle güle dedi. Birbirimize baktık, derin derin baktık. O zaman birdenbire onun yalnızlık hissettiğini, acı çektiğini, Ivor'u istediğini anladım. Yoksa bir bakış ya da bir kelimeyle belli etmemişti bunu şimdiye kadar. Kadınların erkekler tarafından gösterilen yüreklilikle ölçüştürülmemesi gereken bir yiğitlikleri, kendilerine özgü bambaşka yüce bir cesaretleri vardır. Başıma nelerin geleceğini düşündüğüm, zihnimin bunlarla dolup taştığını o anda karnımdaki pencereden giren rüzgarlar orada koro halinde şarkı söylüyor, Bronwyn bana acıyarak bakıyordu. Ama o, bu acımalı duygusu içinde kendisini koruyan cesaret kalkanını kısa bir an için yitirdi. Gözlerinin derinliklerini gördüm ve oradaki boşluğu hissettim. Bu boşluğun sessizliğinde yükselen sesi duydum ve hepimiz uykudayken oradan gözyaşlarının boşandığını sezdim. Öylesine utandım ki oracıkta yere çöküp onun ayaklarını öpmek istedim. Eski insanların niçin deve postuna büründüklerini ve niçin kamçı kullandıklarını o zaman daha iyi anladım. Ah Bron, dedim. Ancak şimdi anlıyorum. Bron'un yüzü gözlerimin önünde allak bullak oldu. Ona bakmaya dayanamadım. Başımı kaldırıp dağın yeşilliğine ve tepesindeki engin maviliğe baktım. Ayaklarımın altında toprakların sertliğini, üstümde nefesinin serinliğini hissettim. Bron yanımda kan ağlarken, kaygısız yatan dağ verdiği huzurundan bana da birazcık vermesi için Tanrı'ya dua ettim. Artık korkmuyorum Bron yavrum, dedim. Ayrıca bunu bilmiş olduğum için de seviniyorum. Eğer oradan dönersem dönerim. Kalırsam kalırım. Ama dönsem de orada kalsam da korkmuyorum. Sadece utanıyorum. Hoşça kal Bron. Kolumu onun yumuşak sıcaklığına doladım ve gözyaşlarının ıslattığı yanağını lavanta kokusu pençeleriyle etlerimi tırmalarken bir kardeş gibi öptüm. Ondan ayrıldığım zaman içimdeki pencere sımsıkı kapanmıştı ve ben son nefesime kadar savaşmaya hazırdım. Agincourt Savaşı'na katılan okçular yanlarına alacakları okları seçerlerken ne kadar soğukkanlı idiyseler, ben de yakama takmak için birkaç tane muhabbet çiçeği koparırken o kadar soğukkanlıydım. Böylece hiç kimseye aldırış etmeden arabaya binip yola koyuldum. Mahkeme binası şimdiye kadar hiç dikkatimi çekmemişti. Bir yara dikilir ya da bir yanın üzerinde deri soyulurken doktor iğneyi ipliğe geçirir ya da neşteri bilerken duyulan hisse doluydu içim. Bu, bağırmamanız ve bir korkak durumuna düşmenin acısını tatmamanız için gerekli gücü Tanrı'dan istedikten sonra kendinize mal ettiğiniz uyuşturucu bir histir. Uyanıkken uyumaya benzeyen bir şeydir bu. Dışarıdaki sıralarda oturup uzun süre bekledik. Tanıdığım bir sürü insanın arasındaydık ama kimseyle konuşmadım. Sadece onların yüzlerine bakıp gülümsedim. Sonra Evan John en küçük kardeşiyle birlikte yanıma geldi. Çenesi kalın sargılar içindeydi ve gözleri hala şişti. Konuşamadığı için kendi yerine konuşsun diye kardeşi Duffy'i yanında getirmek zorunda kalmıştı. Duffy John, Hoof dedi. Evan bu mahkemenin açılmasına kendisine neden olmadığını söylemek istiyor. Çağrılmış olduğu için geldi. Duruşmada bir şey söyleyecek değil. Teşekkür ederim Evan dedim. Duffy, kavga ettiğiniz için çok üzgün dedi. Lütfen el sıkışın. Ben de üzgünüm Evan dedim. Arkadaşlığımızı bozacak herhangi bir şey geçmemişti aramızda şimdiye kadar. Ama bunu yapmak zorundaydım. Anlıyorsun ya. El sıkıştık ve Evan hafifçe başını salladı. Ama bu kadarcık kıpırdanış bile onun canını acıttı. Evan yüzünü buruşturdu ve gözleriyle gülümsedi. Bay Graffit, öyleyse mahkeme olmayacak dedi. Bizim dava vekili, eğer işveren dava açarsa Hov'un kendini korumak için dövüştüğünü öne süreceğiz, dedi. Savunmamızın konusu bu olacaktır. Bir tek korkumuz varsa o da tanıkların çağrılmasıdır. Ufak tefek bir adam olan Bay Estras Daniels'ın pomatla sertleştirilmiş upuzun bir bıyığı vardı. Bu bıyığın uçları çenesinden aşağıya kadar bir saç lülesi gibi sarkıyor, sonra başka bir kıvrımla iki kırık çemberi andırarak tekrar yukarı doğru baş veriyordu. Saçları dümdüz taranmış ve kafasının pembeliğini gizlemek için kafatasının üstüne sıkı sıkı yapıştırılmıştı. Siyah gözleri küçücüktü. Bunlar göz kararıyla ölçünüzü alan bir tezgahtar size nasıl bakarsa öyle bakıyordu. Ama Bay Daniels başka bir şeyin size keseceği faturanın ölçüsünü alıyordu. Kendi ücreti, tanık ve pul paralarıyla şişecek olan bu fatura, kahverengine çalan soluk bir mürekkeple başlıklı bir kağıda yazılacak ve sadık köleniz Bay Daniels tarafından size sunulacaktır. Suratının rengini tencerenin karasından almış olan siyah cübbeli bir adam, Morgan, diye bağırdı. Adamın ağzının kapanmasına kalmadan yanından geçtim ve durumu kavradım. Arkadaki sırada dört ihtiyar adam oturuyordu. En sondaki Abishai Elias'tı. Oradan birisi bana, sanık locasına geç, dedi. Duruşma salonundakiler ayak değiştirir, alçak sesle konuşurlarken ben de locaya doğru yürüdüm. Burası üç sıra küpeşteyle çevrili küçücük bir yerdi. Kürsülerin üstünde açılan kitaplardan kanat vuruşunu andıran sesler çıktı. Okuldayken öğretmen bir an için bizi yalnız bırakınca sınıfta buna benzer sesler duyardım. Yemin etmem için kutsal kitaba el basmamı söyleyen adamın bana yemin ettirirken ne dediğini o zaman anlayamadığım gibi hala da bilemem. Uzun ve tek bir kelime gibi sıraladı bütün söylediklerini. Bir şey anlamamakla birlikte söylenenleri kulağımda kaldığı kadarıyla tekrarlamaya çalıştım. Belki ettiğim bir yemindi ama benim dilimde değildi. Hele İngilizce olduğunu kim söylese inanmam. Yüce Tanrı'nın adına yemin ederim. Yemin edildiği zaman söylenen kelimeler korkunçtur. Ama bu yemin ikimizin ağzında bir sakız gibi gevelendi. Konuşmasını bilmeyen bir bebek böyle bir şey yapsaydı o bile ayıplanırdı. Bu iş bittikten sonra tekrar yarıda bıraktığım uykuya döndüm. Dağın tepesinde Dai Bando ve Saifarta ile, okulda Shani ile, tiyatroda Seinman ile birlikteydim. Daha doğrusu herkese birlikte her yerdeydim. Konuşulanlara kulak vermemeye kararlı olduğum için yalnız burada değildim. Ancak babamın önündeki sıranın dayanarak yerine koyduğu ellerini ve Bay Graffit'in yüzünün bağıran beyazını gördüğüm zaman kulaklarımı açtım. Karşı tarafın dava vekili kurşun kalemini baş parmağı ile işaret parmağının arasında zarif bir şekilde tutarak yargıçlara bir şeyler anlatıyordu. Serçe parmakları ise önemli bir konuğa çay fincanı uzatan bir ev hanımının parmakları gibi yukarı doğru kalkıktı. Bu olayı mahkemeye getirdiğimiz için özür dileriz, diyordu. Ama durumu göz önünde bulunduran müvekkilim bu davayı açmanın adalet yönünden gerekli olduğu kanısında. Tanıklarımızın görevlerini yapmamaya karar vermiş olmaları öyle sanıyorum ki davalının kaba dayılının karşısında duydukları çekingenlikten ileri gelmektedir. Kendisinin profesyonel boksörlerle ve benzeri kişilerle arkadaşlık ettiği herkese bilinen bir şeydir. Bay Estras Daniels istifini bozmadan ayağa kalktı ve bir arı beyi gibi gülümseyerek önündeki kürsünün üstüne doğru hafifçe eğildi. Sayın yargıcım, dedi. Bu açış nutkunu mutlaka dinlemek zorunda mıyız? Bay Pritchard, meleklerin bir kabahatini bulmuş gibi gülümseyerek, arkadaşımın mahkemeyi aydınlatmama izin vermesi gerekir, dedi. Hangi koşulların baskısı altında işi başından aşkın bir mahkemeyi boşu boşuna uğraştıracak olan bu davadan vazgeçmek zorunda kaldığımızı açıklamalıyım. İhtiyarlardan biri, devam edin Bay Pritchard, dedi. Ve arka sıradaki dört kafa aynı anda sallandı. Bay Pritchard başını titreterek yediği sabah kahvaltısı kursağında kalmış gibi kısık bir sesle ''Söyleyecek fazla bir şey yok.'' dedi. Bu üzüntü verici olayın meydana gelmesini, dediğim gibi davalının evli bir kadın olan ablası ile çok iyi tanınan bir vaizden söyledilmesi neden olmuştur. Davalının ablasını savunmak, onun adını korumak zorunda kaldığından hiç kuşkumuz yoktur. Ancak o, yasal yollara başvuracağı yerde bu işi kendi yumruklarının yasasıyla kaba bir biçimde yapmıştır. Oysa sözü geçen kadın, onun burada bulunmayan kocası ya da vaiz, yüksek mahkemenize bir dilekçe vererek karşı tarafa bir iftira davası açabilirlerdi. Bu yapılmamıştır. Yapılacağı da yoktur. Bugün tanıklar konuşmamak kararında ısrarlı oldukları için mahkemeden davayı geri çekmeme izin vermesini rica etmek zorunda kalıyorum. Ayağa kalkan Bay Esdras Daniels, Tanrı'nın gazap şarabını son yudumuna kadar içmiş gibi öfkeyle konuşarak, ''Müvekkilime ve hiçbir suçu olmayan başkalarına hakaret edildiğini ileri sürüyorum.'' dedi. Kürsüden bir tokmak sesi geldi. İhtiyar bir ses, ''İddianız reddedildi.'' dedi. ''Ortada hakaret yok, ancak utanç verici bir şey var. Gerçekten de utanç verici bir şey. Aklandınız. Bu kararımız doğru mu değil mi, onu da bilmiyorum.'' Potin sesleri ve konuşmaların gürültüleri duruşma salonunda yükselirken, dört kişinin oturmakta olduğu sıranın öbür ucundaki başka bir adam onlara bir şeyler fısıldamak için yerinden kalktı. Bay Daniels ve Bay Pritchard birbirleriyle ayaküstü sohbet ediyorlardı. Her ikisi de pek neşeliydi. Konuşmalarını kahkahayla bitirdiler ve dava ile ilgili kağıtları boru gibi yuvarlak arkalarında duran çantalı bir adama verdiler. Tokmak yine kürsünün üstünde tak diye indi. Salon sessizleşti. İhtiyar adam, dağılın, dedi. Sıradaki davaya bakalım. Siyah cübbeli adam bana, dışarı, dedi. Dik dik bakan kalabalığın arasından dışarı çıktım. Doğruca gidip arabaya bindim ve beni bekleyen babamla Bay Griffith'in yanına oturdum. Babam, Allah aşkına doğru eve, dedi. Tekrar vadinin engin yeşilliğine döndük. Bütün yol boyunca hiçbirimizin sesi çıkmadı. Canı acıyan ve kendisine baktığımız zaman gülümser gibi hafifçe dudaklarını oynatan bir adama benziyorduk hepimiz. Eve gelince babam, ''Teşekkür ederim Thomas yavrum.'' dedi. ''Bir şey değil delikanlı.'' dedi Thomas. ''Haydi hoşça kal.'' Thomas kamçıyı şaklatıp arabayı tepenin yokuşundan aşağı sürene kadar babam, Bay Griffith'e ne bir şey söyledi ne de onun yüzüne baktı. Gözlerini eve doğru çevirerek Bay Griffith'e, ''Yemeğe gelecek misiniz efendim?'' diye sordu. O bunu sorarken ben de elimde tuttuğum Londra'dan gelme şapkamın mantardan yapılmış olan astarına bakıyordum. Bay Griffith elini babamın omzuna değdirdi ve arkasına dönüp yanımızdan uzaklaştı. Gözleri yaşaran babam ''Hay Allah'' dedi. ''Hadi içeri gir oğlum.'' Sonra da kapıyı ördü. Böylece evimizin sokak kapısı gün ortasında ilk kez kapanmış oldu. Yemekten sonra James Rowlands arka bahçeden doğru gelip mutfağın kapısında durdu. En yeni elbisesini giymişti. Suratı da pek asıktı. Gwilym, dedi. Diyakozların toplantısı var. Babam, ya, dedi. Ne zaman peki? James, şimdi, dedi. Geliyor musun? Babam, evet, dedi. Annem yüzü solgun bir halde parlayan ama hiç gülümsemeyen gözleriyle sessiz sessiz onları seyrediyordu. Babam ona bakarak, işte böyle, dedi. Annem de babama baktı ve evet böyle, dedi. Bu sessizliğin içinde onlar duruşları, bakışları, soluk alışları ile birbirlerine söylemek istediklerini söylüyorlar ve birbirlerinden güç alıyorlardı. Çünkü birlikte geçen 40 yıl onlara birbirlerini tanıtmış, onların düşüncelerini birleştirmişti. Babam, ''Şimdilik hoşça kal.'' dedi. Annem başını salladı ve babam gitti. O gece Ianto ile buluştuktan sonra eve döndüm. Ron yemeğimi hazırlamış, beni bekliyordu. ''Bay Griffith kiliseden uzaklaştırılmış.'' dedi. Diyakozlar onun görevinde yeterli olmadığını öne sürmüşler. 7'ye karşı 3 oyla çoğunluk kararı almışlar. ''Ona kapılarını açacak bir sürü kilise var.'' dedim. Bronwen, ''Baban kiliseden ayrılıyor.'' dedi. ''Öyleyse ben de.'' dedim. ''Ben de ayrılıyorum.'' dedi. ''Ayrılanlar kilisesi kurarız biz de.'' ''Bay Griffith'i oranın vaizi yaparız.'' dedim. ''Herkes bizim kiliseye gelir. Diyakozların kilisesinde de kendilerinden başka kimse kalmaz.'' Ay sonunda Bay Griffith gemiyle Patagonya'ya gidiyor, dedi. O güne kadar işinin başında kalmak için izin istemiş ama vermemişler. O melekeli bir adam olduğunu söylemişler. Daha doğrusu Bay Isaac Wynne söylemiş. Ona bakmadan, babam ne demiş diye sordum. Gülmekten kırılan Brown, söylediği kelimeleri bir terzi makasıyla kırpıyormuş gibi yarım yarım bırakarak, Bay Isaac Wynne şimdi sirkeli suyla yüzüne pansuman yapıyor, dedi. Her nedense babanın da hafifçe gözü şişmiş. Güzel, dedim. Bay Griffith nerede? Az önce ona yemeğini götürdüm, dedi. Mobilyaları eski hararlarla sarıp sarmalıyordu. Yarına kadar buradan çekip gitmesini söylemişler. Üstüme saldıran kıpkırmızı bir buz tabakası bütün vücudumu sardı. Saatin rakkası tik tak sesleriyle beynimi oydu. Gidip kendisini göreceğim. Brown, yarın gidersin, dedi ve eliyle saçlarımı okşadı. Bay Griffith için hazırladığım yemek şu sepetin içinde. Giderken götürmeyi unutma. Getsemani'de, dipnot. İncil'de Matta 26-36, Markos 14-32 rastlanan ve Kudüs'ün doğusunda Kidron Deresi'nin yakınında olduğu bilinen zeytin ağaçlarıyla kaplı bir bahçenin adıdır. Bay Griffith'in Gorp Hıfsva, GORPHWYSFA, huzur evi dediği evindeki odaya bu oda taktığı anlaşılıyor. Çevirmen notu. Artık tencerenin kaynamadığını söyledi Bay Griffith. 36. Bölüm. Ertesi sabah erkenden huzur evine gittim. Ama Bay Griffith benden önce davranmış, çoktan kalkıp yıkanmıştı. İçeri girdiğim zaman onu kitap okurken buldum. Evde bir boşluğun sessizliği vardı. Koridorun duvar diplerine iplerle bağlı denkler ve sandıklar dizilmiş, bir sürü eşya da odanın ortasına yığılmıştı. Her zamankinden farksız, soğuk bir sesle, ''Merhaba Huf'' dedi. Geldiğine çok sevindim. ''Teşekkür ederim efendim'' dedim. ''Her şeyi tek başınıza yapıp bitirmişsiniz. Sizin için yapabileceğim bir iş kalmamış. Buna üzüldüm.'' Bay Griffith gülümseyerek, ''Kalmaz olur mu yavrum?'' dedi. ''Bana büyük bir yardımın dokunabilir. Yapar mısın?'' Bu da ne demekti? Böyle bir soru karşısında baka kalırsınız ve kayaları yerinden oynatmaya kalkışırsınız. Arkasını döndü ve gidip pencereden dışarı baktı. Güneydoğudan esen rüzgarın hafifliğini taşıyan sesiyle, ''Fulyaları hatırlıyor musun yavrum?'' dedi. ''Bir öğretmenle bir öğrenci gibiydik birbirimizle. Ama her zaman dostuk. Birlikte yaptığımız bu mobilyaları Tainvalsoy'a götürmeni istiyorum senden. Abana söz verdim.'' Odaya tekrar bir sessizlik çöktü. Bahçede kuşlar şakmaya değil, bağırmaya başladılar. ''Bu odaya Getsemani adını takmakla yanlış bir iş yaptım.'' dedi. ''Durup dururken bu kutsal adı da lekeledim. Bazen kör, bencil ve budala oluyoruz. Bu odada ikimiz de büyük bir hevesle çalışmıştık. Burada ikimiz de mutluyduk. Aslında bahçenin bir suçu yok. Bütün kabahat bende.'' Dışarıda bir kara tavuk sesine düğümler atarak ötüyor, ardıç kuşları çimenlerin arasında cıvıldaşıyor, gökyüzüne bir mavilik yayılıyordu. ''Hiçbir şey yapamadan gittiğim için üzülüyorum.'' dedi. Başka bir şeye yanmıyorum. İnsanların boş boğazlıklarından, bayağılıklarından, düşüncesizliklerinden kendimi sorumlu tutuyorum. Belki gittiğim yerde başkalarına daha yararlı olurum. Evin önünden postacı Elis geçiyordu. Kısrak Marie'ye yeni bir nal çakılması gerekiyor. Marie'nin nal sesleri onun sözlerine karışıp onların arasında dans ederken Bay Griffith, ''Biraz sonra buradan gideceğim.'' dedi. ''Göreve başladığım zaman babam bu saati bana armağan etmişti. Sana daha değerli bir şey vermek isterdim ama ancak bunu verebiliyorum. Kabul et Huf, sevdiğim zamanı ben hep onun üstünde gördüm.'' Altın saat sıcaklığını yitirmeden onun cebinden benim elime geçti. Avucumun içinde camın ve altının kayganlığını hissettim. Bay Griffith'in simsiyah sırtı bana dönüktü. Sesinde rüzgarlar ve denizler coşuyordu. ''El sıkışmamıza gerek yok.'' dedi. ''Sonsuzluğa kadar birbirimizin hafızasında yaşayacağız Huf yavrum. Sana bütün sevgimle veda ediyorum.'' Oradan uzaklaştım. İçim kan ağlayarak uzaklaştım. Dağın tepesine çıktım ve güneşin sıcaklığını sırtımda hissedinceye kadar orada yüzümü otlara gömüp yattım. Aşağı indiğim zaman kuzur evi boştu. Ona huzur evi diye güzel bir ad takmışlar doğrusu. Onun gidişinden sonra köy bir ölüler ülkesine benzedi. Günlerce bir ölüm havası esti ortalıkta. İnsanlar sanki gökyüzü yarılıp da ateş saçacakmış gibi ürkek ürkek dolaşıyorlardı. Çocuklar sokağa bırakılmıyorlardı. Üstümüze bir sessizlik çökmüştü. Babam uykusuna dolaşan bir insan gibiydi. Ama bir ahır kiralamayı, orasını temizlemek için boya ve badana malzemesi satın almayı ihmal etmedi. Pazara kadar her gün oraya gidip temizlik ve boya işlerini yaptık. Pazar sabahı her zamanki gibi kiliseye gitmek üzere evden çıktık. Aynı insanlara günaydın diyerek onların yanlarından geçtik ve yine her zamanki gibi tepenin yokuşuna indik. Ama yokuşun dibinde sağa döndük ve ahıra gittik. Burası bizim yeni kilisemizdi. Vaizlik görevini de babam üstüne almıştı. Böylece Ayrılanlar Kilisesi'ni kurmuş olduk. 10 kişiydik. 3 çeyrek saat orada sesimizi çıkarmadan oturduk. Kendisinin nerede olduğunu bilmediğimiz halde hepimizin içi Bay Griffith'in cesur ve daha iyi bir dünya vaat eden sesiyle doluydu. Onun altın saati ise tıpkı bana verdiği zamanki gibi avucumun içinde sıcacıktı. Babam annemin elini tutarak, "Bay Griffith, bu sabah burada bizimle birlikte misiniz?" dedi. "Bakın, gözlerimizi dağlara kaldırıyoruz. Söylediğiniz gibi yapıyoruz. Her zaman da öyle yapacağız. Tanrı sizi kutsasın." "Evet. Ey Tanrım, bugün yüreklerimizi sıkıntılardan kurtar. Amin." Hepimiz amin dedik. Babam, "Hadi güzel bir ilahi söyleyelim," dedi. "Seslerimiz bütün bütün paslanmadan onları biraz işitelim." İlahi söylerken Bay Griffith'in kalın sesini koronun içinde duyar gibi oldum. Ne işitmek istediğinizi bildiğiniz ve onu işitmek için kulağınızı verdiğiniz zaman bu sesi duyabilirsiniz ancak. Aylar kışa doğru yaklaşırken ayrılanlar grubunun sayısı da 100'ü buldu. Aramızda topladığımız parayla ahırı satın aldık ve burasını kutsal kitabın okunabileceği bir yer haline getirdik. Üst üste her gece oraya gidip yaptığımız oturma yerlerinin oyma süslemeleriyle vaiz için hazırladığımız kürsünün ahşap işlerini tamamladık. Doğrama ve döşeme işlerini bitirdik. Sonunda içine zevkle girilebilecek bir kilise meydana getirdik. Hatta duvar ve sıva işlerinde Dayı Bando ile Sayfarta bile çalıştı. Dayı Bando'nun eli duvarcılığa çok yatkındı. Hem taşları güzel işliyor hem de onları kaldırmak için kimseden yardım beklemiyordu. Bir gece dayı çalıştığımız sırada, "Huf," dedi. "Cumartesi günü bizimle gel, olur mu? Sayfarta'ya yararın dokunur. Yardımcı sayısının fazla olmasını istiyoruz. Zaten daha önce hiç gelmemiştin. Ha Sayfarta, öyle değil mi?" Sayfarta, "Gelirsen çok iyi olur Huf," dedi. "Dayı dövüşecek, anlıyorsun ya." Dayı Bando'nun 50 yaşına yaklaştığını, dağın tepesinde bizi çalıştırırken bile soluk soluğa kaldığını bildiğim için şaşırarak, "Dayı mı dövüşecek?" dedim. Sayfarta, "Bu kıran kırana bir maç olacak. Çünkü dayı iddiaya tutuştu," dedi. "Ben hakemlik yapacağım. Güvenebileceğimiz yardımcılarından biri Willie Leavis, öteki de sensin. Gelir misin?" "Sayfarta'ya bir yararım dokunacaksa gelirim," dedim. "Niçin iddiaya tutuşuldu?" Dayı, "Geçenlerde 3 çandaydık," dedi. "Koca Shoni öyle öttü ki dayanamayıp canını okuyacağımı söyledim ona. Ama koca Shoni, Dayı Bando'dan daha uzun boylu, daha geniş yapılı bir adamdı. Yüksek sesle konuşur, ufak tefek adamları pataklar, sonra da onların biralarını içerdi. Birçok kez kafasında kazma saplarını kırıp ona iyi bir ders vermek istemişlerdi. Ama o, böyle şeylerle akıllanacak cinsten bir adam değildi. Hemen herkes ondan korkardı. Hatta maden ocağındakiler bile onunla arkadaşlık edip dalaşmamak yolunu seçmişler ve vagonlarını fazla eziyet çekmeden doldurabilsin diye ocağın iyi yerlerini ona bırakmak zorunda kalmışlardı. Dayı Bando'ya, "Nerede dövüşeceksiniz?" diye sordum. Dayı, "Dağda," diye cevap verdi. "Sizinle geleceğim," dedim. 37. Bölüm. Akşamları eve erken dönüp çocuklar yatmadan önce onlara masal anlatmaktan hoşlanırdım. Ama dağdan eve kadar yürümek epeyce uzun süreceğinden şafak sökerken evde olursam yine de erken dönmüş sayılabileceğimi bildiğim için Bron'a nereye gittiğimi söyledim. Bron düşünceli, "Pekala," dedi. "Başın derde girmeyecekse git." "Merak etme Bron," dedim. "Onlara masal anlatmayacağım için üzülüyorum ama pazartesi günü 2 tane anlatırım, olur mu?" "Birkaç tane şekerle birlikte," dedi. Bu küçük evde mutluyduk. Gerçekten mutluyduk. Bruno'ya ne kadar utandığımı söylediğim o günden beri aramızda bu konuyla ilgili tek bir kelime geçmemiş olduğu gibi en ufak bir soğuklukta kalmamıştı. Şimdi ne o bir kadın ne de ben bir erkektim. İkimiz de birbirimize bağlı, emniyet ve barış havası içinde yaşayan birer insandık. Sakin bir evden erkeklerin spor seyretmek için toplandıkları bir yere gitmek çok tuhaf oluyor. Buna değişiklik diyorlar. Gerçekten de bu bir değişiklik. Şimdiye kadar para karşılığında yapılan bir maça hiç gitmemiştim. Bu yüzden başka bir dünyada yaşıyormuş gibi oldum. Hava bir maviliğin pis kokusuyla yüklüydü. Keskin ter kokuları ortalığa yayılmıştı. Sabun ve su yüzü görmemiş olan masalar tütün dumanlarıyla sararmıştı. Bardaklardan taşıp masanın üstünde kuruyan biraların ağır kokusu çevreye sinmişti. Gri ve siyah yığınlar halindeki seyirciler omuz omuza oturarak önlü arkalı bütün sıraları doldurmuşlar, yan yana dizilen kibritlerin başları gibi kırmızı suratlardan dümdüz çizgiler meydana getirmişlerdi. Bütün ağızlar bir karış açıktı, bütün gözlerde yabani bakışlar vardı. Ulu orta sözler söyleyenlerin, kaba saba konuşanların seslerinden büyük bir gürültü doğmuştu. Pazar yerindeki tel kafeslerin içinde bekleşen buzağılar gibi ağızlarını açıp otursunlar diye Tanrı bütün bu insanları kendi benzeyişinde yaratmış ve onların her birini sevgili bir kadın dayanılmaz acılar çekerek dünyaya getirmişti. Akılları sıra eğleniyorlardı. "Dayı," dedim, "eğer Sayfar Teyzesi'nin başka bir yardımcınız olsaydı hemen giderdim buradan." Dayı gürültülerin arasında sesini duyurabilmek için kulağıma doğru eğilerek "Ne oldu oğlum?" dedi. "Temiz ciğerleri buranın pis havasıyla kirletmeye değmez," dedim. "Bu insanları eğlendirmek için dövüşmek de utanç verici bir şey. Bunlar gidip çayırlarda otlasalar daha iyi ederler." Dayı öyle şaşırmıştı ki onu görseydiniz gülmekten kırılırdınız. "Spor bu oğlum," dedi. "Boks maçı, boks. Burada değil de Allah'ın belası kilisede mi yapılmasını istiyorsun?" "Bu heriflerin para diye gözleri dönmüş," dedim. "Hepsinin canı cehenneme." Dayı, "Senin de canın cehenneme," dedi. "Ha Sayfarta, ne dersin?" Sayfarta bana, "Parasız maç olsaydı dövüşür müydün Huf?" diye sordu. "Yıllarca her sabah sizinle birlikte yaptım bu işi," diye cevap verdim. Ortada para yoktu ama bundan çok daha iyi bir şey vardı. Spor vardı. Eğer birisiyle kozumu paylaşmam söz konusuysa onu kan içinde bırakırım. Ama bunu para için yapmam. Hele böyle bir sığır sürüsü için kılımı bile kıpırdatmam. "Dayı, söylediğin bu sözleri duyarlarsa görürsün gününü," dedi. "Hepsinin canı cehenneme," dedim. "Sığırlardan daha aşağılık heriflerden korkacağımı mı sanıyorsun?" Dayı karamsar gözlerle Sayfarta'ya üzülerek baktı. "Yardımcıyı görüyor musun?" dedi. "Öyle görünüyor ki bu gece iki kişiyle dövüşmek zorunda kalacağım. Biri koca Shoni, öteki de bu oğlan. Ha Sayfarta, ne dersin?" Sayfarta 10 adım öteye bir tükürük attı. Yarı bellerinden yukarısı çıplak iki adam ringe çıktı. Bacaklarında pantolon, bellerinde kemer, ellerinde küçük eldivenler vardı. Ama bu eldivenler bundan önceki dövüşlerde zımpara kağıdı gibi tarazlanmış oldukları için çıplak yumruklardan daha fazla can acıtırlar, insanın derisinde kanlı izler bırakırlardı. Gözlerimi önüme eğip yere baktım. Çünkü her ikisi de birbirlerinin canını çıkarıyor, hiçbir şey düşünmeden, teknik kurallara uymadan, ancak değdirdikleri yerleri kanatan ya da mor mor çürüten yumruklarla birbirlerine vuruyorlardı. İşte buna spor diyorlardı. Doğrusu böyle bir zevki insan kolay kolay bulamaz. Böyle bir sığır sürüsünün böğürtüsünü her zaman duyamazdı. İyi bir boksör bunların ikisini de mezara gönderirdi ve çok yerinde bir iş yapmış olurdu. Para kazanmak için bir başkasının kanını akıtan ve kemiklerini kıran bir insanın ne biçim bir ruha sahip olduğunu asla öğrenemedim. Havayı kirleten bu gürültülerin arasında oturmak beni hasta etti. Sanki bir insan çarmıhın üstünde ter döküyordu. Sanki Roma arenalarının duvarlarına kanlar sıçrıyordu. Sanki alevler sessiz insanların bacaklarını yakıyordu. İşte burası böyle bir yerdi. Gürültüsüyle, havasıyla tıpkı bir arena gibiydi. Sayfarta, "Hadi gel," dedi. "Bizim köşemiz burası. Kovayla şişeyi getir. Çabuk." Koca Shoni'yi görmeliydiniz. İri yarı, dağ gibi bir adamdı. Vücudunu örten yağ tabakasının altındaki kasları dolgundu. Derisi kılsız ve pürüzsüzdü. Çenesi öyle büyüktü ki sanki başının değil de göğsünün bir parçası gibiydi. Çentik ve yara izleriyle dolu olan çıplak kafası tıpkı bir yumurtaya benziyordu. Gözlerinde ise insanı ürküten bir şey vardı. Çünkü ne renk ışığa bakarsa baksın bunlar hep sarı sarı parlıyordu. Bu gözler bize bakarken can almak için oraya şeytan tarafından yerleştirilmiş bir çift elması andırıyordu. Willy Leafes kulağıma fısıldayarak, "Vallahi," dedi, "bizim dayı aklını kaçırmış. Ringe ayak basması bile delilik. Şu adama bak." "Yarma gibi," dedim. "Ama dayı nereye vuracağını bilir." Willy yürekten gelen bir sesle, "Öyle olmasını dilerim," dedi. "Eğer bu herif dayıyı pataklayacak olursa dönüşte onu doğru mezarlığa götürmemiz gerekecek. Senin fikrini bilmem ama bence koca dayı bu yükün altından zor kalkar." Dayı ringe çıkmak için ipleri çekip aralayarak, "Kovayla şişe hazır mı?" dedi. Ceketini arkasına almıştı. Kısa pantolonu ile çorapları beyaz ve temizdi. Ayağında yumuşak ayakkabılar vardı. "Her şey hazır," dedim. İlaçlı suya batırdığı elleri kurusun diye beklerken bana uzun uzun baktı. Yumruklarını oluşturan kemiklerin her biri tıpkı bir kaya parçası gibiydi. İlaçlı suya gire çıka sertleşen ve kahverengiye çalan ellerinin her biri benim iki elim kadardı. Hep yarı yarıya kapalı duran ve hiç kıpırdamayan şişkin göz kapaklarının altındaki gözleriyle şimdiki gibi donuk donuk bakarken, kuşkunun ya da kaygının ne demek olduğunu bilmeyen bu öldürücü yumruklar insanı korkutuyordu. Bir adam yapmış ve görmüş olduğu şeylerle kendine bir dünya kurmuş, bütün görüşünü bu bilgisine dayamışsa, yapmakta ve görmekte olduğu şeylerden korkmaz, bir takım soruların derinliklerini araştırmak gereğini ya da onların nedenlerini öğrenmek isteğini duymaz. Bana her zamanki kısık sesiyle, ''Demek bu heriflere sığır diyorsun ha?'' dedi. ''Baksana'' dedim. ''Seni kanlar içinde görmekten başka bir şey düşünmüyorlar. Seslerini dinlesene.'' ''Galibiyet istedikleri için bağırıyorlar.'' dedi. ''Bundan ne çıkar?'' ''Çok şey çıkar.'' dedim. ''Eğer burada senin dostların bulunsaydı, onlar galibiyet için bağıracakları yerde senin dövüşmene engel olurlardı. Yarı ağırlığındaki bir adamla dövüşmeye kalktığı için Shonen'in ayıplandığını gören dostları da utanırlardı.'' ''Dayı, ben mi onun yarı ağırlığındayım?'' dedi. ''Bunu aldırdığımı mı sanıyorsun? İki roundda işini bitireceğim onun.'' ''O zaman sırların sesini daha iyi işitirsin.'' dedim. ''Dayı, onlar sığır değil, insan.'' dedi. ''Buraya spor seyretmeye gelen insanlar oldum. Sana ne oldu Huf? Beynin mi uyuştu yoksa? Senin iyi bir çocuk olduğunu sanıyordum. Ayrıca cebine de birkaç altın lira girer diye düşünüyordum.'' ''Hiçbir zaman giremez.'' dedim. ''Kimsenin parası ne benim kanımı satın alabilir ne de başkalarının kanını bana akıttırabilir. Dövüşte varım ama paralı dövüşte yokum. Bu orospuluktan başka bir şey değil.'' Tam o sırada sayfada çanı çaldı. Seyircilerin sabırsızlandıklarını belli eden botin sesleri yükseldi. Sığırlar sarılmaya hazır olduklarını belirtmek için bağırmaya başladılar. 11. kaset, 2. yüzün sonu.